geceler. Programımıza devam ediyoruz inşallah. Serdar Hocam ve Akın Hocam'la birlikte.
İnşallah.
Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hoş bulduk hocam.
Buyurun.
Şimdi bu cahil yazar hücrelerin aptal olduğunu söylemişti. Halbuki onun ne kadar bilgisiz olduğunu gösteriyor. Çünkü hücrelerde olan akıl kesinlikle onda yok. Yani benim kanaatim öyle.
Şimdi kimse bu, de yok. Hiçbir bilim adamında yok.
Evet. Ve bu elbette ki oradaki yüksek akıl Allah'ın tecellisi inşallah. Bazı yaygın evrimci yanılgılardan bahsedeceğim. Birincisi zaman ne diyorlardı zamanında? İşte körelmiş organlar listeleri vardı bunların. Gerçi o liste şu an tamamen bitti. Bunların en yaygın söylediklerinden biri neydi? Appendis değil mi? Yani o işte kör bağırsak bir işe yaramaz diyorlardı. Halbuki kör bağırsakın çok önemli işlevleri var. Bunlar bulundu. Neye yarıyor? Savunma sisteminde görevli ve bazı bakterilerin korunmasında görevli. Bu o da yeni bulundu. Yani birbirinden farklı görevleri yerine getiriyor ve son derece işlevsel ve son derece faydalı bir organ. Evet. Yani işin hayret veren yanı şu, Türkiye'de evrimciler o kadar cahil ki, adlarını da verebilirim ama bende saklı, seminerlerde gidip hala şu vakitte appendiste herhangi bir işlevi olmayan organlar olarak anlatıyorlar. Hatta bunu tıp profesörün kendisi anlatıyor. Ben mesela seminerlerde onlara söyledim. Ya görevleri şunlardır dedim. Birbirlerine baktılar. Gerçekten öyle mi diye şey yaptılar. Ki bu bilgi yani 80'li yıllardan beri var.
Evet.
80'li yıllardan beri olan bilgiyi 2010 senesinde hala bilmiyorlar. Kaldı ki söylüyoruz anlamıyorlar. Yani insan merak eder der ki yani acaba böyle bir durum var, biz 30-40 sene evvelinde kalmışız, bilgimiz eksik, bir hatamız mı var deyip insan bir araştırır, merak eder yani. Onlar onu da yapmıyor. Bir program geçiyor, belli bir süre geçiyor. Yine izliyorum, yine aynı konuları anlatıyorlar. Yani hiç böyle şey de yok yani, kafa o 30-40 sene öncesinde donmuş kalmış bazısında. Şimdi bakın bir şekil, bu sel diye bir hücre kitabı var. Dünyada en çok okunan moleküler biyoloji kitaplarından biri. Ve işte savunma sisteminde görevli olan organları anlatıyor. İşte bir tanesi de bu appendis. Görevli olduğunu anlatıyor. İşte şurada adı da geçiyor. Burada yalnızca görevli olanları anlatıyor. Yani bunu artık bu kadar, yani artık gözlerinin içine şekilde, yani artık ilkokul öğrencilerine gösterilir bunlar. Bundan sonra da hala anlatmaları çok ibret verici olur hakikaten.
Ben de öyle bir şey hatırlıyorum. Bir program olmuştu birkaç sene evvel. Telefonla bir tane genel cerrah bağlandı. Bakın doktor, genel evet. Cerrah. Yani normal ameliyatlar yapıyor. Dedi ki, evrim tabii vardır işte, böyle evrimi savunuyor. Örnek olarak da şunu gösterdi. İnsan embriyosu dedi, önce dedi safhalardan geçiyor dedi. O Haeckel'ın bir iddiası vardı. Ernst Haeckel diye bir arkadaşı var Charles Darwin'in. İşte birey oluş, soy oluşun tekrarıdır. Yani bir canlının embriyolojik safhaları onun evrimsel güya kökenini, gelişmelerini gösterir gibi saçma sapan bir iddia. Sonradan sahtekarlık yaptı, ortaya çıktı. Evet. Ve bunun ortaya çıkalı yani neredeyse 100 yıl oldu böyle. 1940'lardan beri ders kitaplarının, 50'lerde ders kitaplarından çıkartıldı bu. Bu zat telefonla bağlanıp dedi ki, insan dedi embriyo halindeyken dedi önce balık sonra insan oluyor falan gibi saçmaladı. Bakın ben şimdi burada çok kısa bir resmini de göstereyim. Bu Ernst Haeckel denen kişi süper sahtekar birisi. Zaten sahtekarlığı ortaya çıktı. Bu Science dergisinde yayınlandı. Dediğim gibi 1950'lerden itibaren de ders kitaplarından çıkartıldı. Şunu yaptı bakın. Embriyolar güya birbirine benzerdir. Ve bunların embriyonun gelişim safhaları da onun evrimsel aşamalarını gösterir. İddiası buydu. Sonradan anlaşıldı ki bu çizdiği embriyoların tamamı sahtekarlık yapmış. Bakın gerçek embriyoları altta görüyorsunuz. Şimdi insanın embriyosu, onun çizimi bu. Embriyonun gerçeği bu. Tavşanın hiçbir alakası yok, bakın görüyorsunuz. Tavşan bu, gerçek embriyo bu. Tavuk bu, gerçek embriyo bu. Şimdi bunların, gerçek embriyoların hiçbiri onun yaptığı çizimlere benzemiyor. Ayrıca hiçbiri birbirine de benzemiyor. Dolayısıyla evrim yok. Onun yani sahtekarlık yaptığını hatta soruyorlar. Niye sahtekarlık yaptın diyorlar. Evet diyor, sahtekarlık yaptım ama herkes yapıyor diye cevap veriyor. Evet. Yani profesör, doktor, genel cerrahta Telefonla bağlanıp işte diyor bunlar diyor zaten hackled zamanından beri biliniyor bu diyor. Balık oluyor sonra diyor ya kardeşim yani bırakın bu işleri bu. Dedin yani şu an yani Türkiye'deki evrimciler hakikaten dünyadaki evrimcilerin en cahilleri olabilir
evet.
Yani böyle.
Evet.
Yani o kişi zaten onu kendisi kabul ediyor hocam dediğin gibi. Yani ama şöyle bir şey söylüyor. Yani siz beni eleştiriyorsunuz ama yani zaten aynı kademede bulunan kişiler işte biyoloji kitapları yazan kişileri zaten tamamı işte sahte çizimler yapıyorlar. Belirli belirsiz bilgileri netmiş gibi gösteriyorlar. Yani onu zaten herkes yapıyor. Bana niye kızıyorsunuz?
Evet. Yani bu embriyonun gelişimi hakikaten çok büyük bir mucize. Allah sırf bunun için pek çok gen yaratmış. Genlerin görevi vücudun şekliyle alakalı. Mesela burada gösterelim. İşte insan gelişiminde görevli olan genler. Burada genlerin görevli olduğu bölgeler işaretlenmiş. Burada da onlarla ilgili genler. Ve bu genlerin gelişimi biri diğerine bağlı. Şurada da başka bir, bu bir böceğin gelişimi safhası. Burada farklı farklı renkler var. Bu farklı farklı renklerle ilgili genler apayrı. Şimdi bu genlerin eksikliğinde ne oluyor? Canlı olmuyor. Yani böyle kademe kademe bir gelişim söz konusu değil. Yani azıcık bir kanat çıkıyor diye bir olay yok. Kanat komple olmuyor. Veya kanat olan yerde bir bacak çıkıyor. Apayrı bir şey oluyor. Onların 150 yıl öncekindeki cahil tasavvurlarıyla ilgili bir durum yok. Yani bu genetiğin net bir bulgusudur.
Bir de kanat, yani kanatın azı olmadığı gibi, bakın sadece kanat yetmiyor ki. Onun güçlü uçuş kasları gerekiyor. Kas sistemi bambaşka oluyor. Metabolizması tamamen farklı oluyor. Mesela bir serçede vücut ısısı 40 dereceye kadar çıkabiliyor. 42 dereceye. Buna insan dayanamaz. Akciğer sistemleri tamamen farklı. İnsanda tek giriş vardır. Tek girişten girer ve tek girişten çıkar hava. Onlarınki tamamen farklı. Çift giriş sistemi ayrı içinde özel kesecikler var. Hava orada tutuluyor ki maksimum oksijen alışverişi sağlansın. Bu da yeterli değil. Kemikleri tamamen farklı. İçi boş kemik sistemleri var hafif olsun diye. Bu da yeterli değil. Tamamen aerodinamik yapıları var. Uçuş sistemleri bambaşka. Yani artık böyle kasmerli yani on binlerce gen, binlerce gen tarafından kontrol edilen sistemler bunlar. Dolayısıyla evet. Tabii ki yani evrimin olamayacağı o kadar açık ki.
İnşallah. Biraz da bakterilerden bahsedelim. Bakterilerin bir kısmı vücudumuzda zararlı. Esasen bizim vücudumuzda olan bakterilerin sayısı kendi hücrelerimizin sayısından da fazla. Çok fazla bakteri var ama bunların çoğu bizim lehimize çalışıyor. İşte vitaminlerin yapımında başka bazı görevleri oluyor. Dolayısıyla el ele bir verme söz konusu. Yani böyle bir mücadele değil. Allah'ın onlara verdiği görev bize yardımları oluyor. Bakterilerin bir kısmı ise hastalığa sebep oluyor. Şimdi bunlara karşı ne kullanılıyor? Antibiyotik kullanılıyor değil mi? Antibiyotikler bakteri etkisiz hale getirebiliyor. Ama bazı bakterilerde, kimi bakterilerde etkili olan antibiyotikler başka bazı bakterilerde etkili olamıyor. Peki bu nasıl oluyor? Şimdi bir bakterinin içinde temel ne yapıları var? DNA var. Şimdi DNA'larda görevli enzimler var. İşte ribozomlar var. Ribozomlarda protein üretimi yapılıyor. Ondan sonra hücrenin duvarı var. Böyle çeşitli yapılar var bakterilerde. Peki antibiyotik nasıl etkili oluyor? Antibiyotik işte bu temel yapılarda görevli olan enzimleri, proteinleri, ribozomun kendisine, hücrenin duvarına etki edip zarar veriyor. Antibiyotik direnci nasıl oluyor peki? Şimdi normalde evrimciler ne diyor? Antibiyotik direnç kazanması evrimin delilidir diyor. Halbuki bu hakikaten çok büyük bir safsata. İşin detayına girdiğimizde antibiyotik direncin ne kadar büyük bir mucize olduğunu göreceğiz. Yani ve bakterilerde ne kadar büyük bir akıl tecelli ettiğini göreceğiz. Burada bakteriler nasıl sistemler kullanıyor? Şimdi bir antibiyotik türü hücrenin duvarına hedef ediniyor. Evet. Hücrenin duvarına hedef ediniyor. Bakteriler şey yapıyor. Hücrenin duvarında görevli olan moleküllerin yapısını değiştiriyor. Antibiyotiğin etkili olduğu protein yerine o proteinden biraz daha farklı bir protein koyuyor. Öyle olunca antibiyotik o yeni proteine, yeni hücre duvarı yapısına etki edemiyor. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem, eğer antibiyotik ribozoma etki ediyorsa, yani protein üretildiği yere etki ediyorsa, buna karşı Kim bakteriler şunu yapıyor. Koruma proteinleri adı verilen proteinler üretiyor. Yani koruma proteinleri ne yapıyor? Ribozomları antibiyotiklere karşı koruyor. Yani bir protein nereden bilsin ribozomların hedef altında olduğunu ve onlara karşı ribozomu koruması gerektiğini. Bunu bilircesine hareket ediyor. Müthiş bir akıl. Ondan sonra kimi enzimler üretiliyor başka bakterilerde. Bu bakteriler o enzimleri üreterek etkisiz hale getiriyorlar antibiyotikleri. Başka detaylar da var. Onu önümüzdeki programlarda inceleriz. Yani burada çok akıllı sistemler var. Enzimler üretiliyor, protein hücre duvarının yapısı değiştiriliyor, koruma proteinleri konuluyor gibi çeşitli yöntemler var.
Evet. Mutasyon da bir mekanizma ama o da genetik bilgi kaybı, o da evrime delil değil.
Yani burada hep şuurlu örnekleri gördük. Evet. Peki buna rağmen mesela bazı bakteriler önceden hakikaten bir direnci yok antibiyotiğe. Daha sonra direnci olduğu tespit ediliyor. Adamlar bunu evrim deliliği gibi gösteriyor. Halbuki burada da Allah'ın çok büyük bir yaratılış mucizesi var. Şimdi bakterilerde bilgi normalde ana bir DNA'da saklanır. Ve bu halka şeklindedir. Ama bir de onun dışında plazmit denilen ufak yapılar vardır. Bunlar da bilgi bankalarıdır. Bunu durumu şuna benzetebiliriz. Bilgisayarın bir ana hard diski vardır. Bilgisayarın içine monte şekilde. Bir de günümüzde USB hard diskler vardır değil mi? Mesela bir yerden bir bilgisayara takarsınız o USB hard diski. İlgili dosyaları kopyalarsınız, diğer bilgisayara o USB'yi takıp aktarırsınız. Aynı bu durum hücreler, bakterilerde plazmitlerle yapılıyor. Plazmitlerde antibiyotik direnci taşıyan genler, dün de örneğini gördük, başka bakterilere transfer ediliyor. Bu ya direkt transfer oluyor veya hücre ölüyor. Öldüğünde diğer bakteriler o dağılan parçalarını kendi içlerine monte edebiliyorlar. Son derece şuurlu aşamalar. Yani o bakterinin içindeki bilginin ona yarayacağını nereden bilsin ve özellikle onu niye alsın? Çünkü bakteriler mesela dışarıdan bir şey aldığında onu öğütmeye çalışır, sindirmeye çalışır, hiç almaz. Burada son derece açık bir şuur var ve bunu alıp bünyelere katıyorlar ve böylece ilgili antibiyotiğe karşı direnç sağlıyorlar. Burada yani kesinlikle evrimle ilgili uzaktan yakından bir durum yok. Zaten önceden o bilgi var.
Evet.
Yani mesela koruma proteinleri. O koruma proteinleri bilgisini Allah ilk baştan yaratmış zaten. Onunla ilgili bilgi diğer bakteriye geçmiş sadece. Yani burada yeni bir bilgi ortaya çıkmadığı gibi bir durum yok.
Evet. Evrimciler.
O protein zaten baştan beri var. Mesela bir enzim parçalıyor diyelim bakteriyi. O zaten en baştan beri var. Hatta delil olarak da yani bunun bulguları var. İşte penisilin keşfinden önceki penisilini parçalayan enzimin kuzey kutbundaki bazı cesetlerde bulunuyor ki buzlar arasında korunduğu için.
Evet.
Bir bakıyorlar orada o bakteri yani penisine karşı parçalayacak enzimi üreten bakteri 19. yüzyılda da var.
Evet.
Yani penisinde 1928 yılında keşfediliyor.
Özellikle 30'lu 40'lı yıllarda kullanıldı.
Evet, yani Allah en baştan itibaren yaratılmış o zaten belli.
İnşallah.
Şimdi evrimciler biz sürekli bahsediyoruz. İlk hücrenin yapısını açıklayamıyorlar. İşte ilk proteinin yapısını açıklayamıyorlar. Veyahut da moleküllerin. Daha da aşağısında atom var. Şimdi atomun da muhteşem bir yapısı var. Yani atomda mesela işte proton var, nötron var çekirdeğinde. Bunun etrafında 1000 kilometre hızla dönen saniyede elektronlar var. Şimdi bu elektronlar evrimcilerin iddia ettiği gibi böyle kademeli değişikliklerle oluşabilecek bir yapı değil. Yani işte evrimcilere sorarsak sürekli bir gelişme, ilerleme olduğu kanaatlerinde oldukları için bize büyük ihtimal şöyle bir şey iddia etmeleri gerekiyor. İşte ilk başta bir atom vardı ama bu 1000 kilometre değil de işte 5 kilometre hızla dönüyordu saniyede. İşte zaman geçtikçe ilerledi. Ondan sonra 50 kilometre, 100 kilometre derken 1000 kilometreye ulaştı demeleri gerekiyor. Yani böyle bir şey mümkün değil zaten. Yani ilk atomun var olduğu anda 1000 kilometre hızla dönmesi gerekiyor. Yani eğer biraz aşağı, yani biraz daha az bir hızla dönerse zaten atom içine çöküyor. Daha hızlı dönerse 1000 kilometreden bu sefer de atom parçaları dağılıyor. Yani hiçbir şekilde atomun gerçek yapısı oluşamıyor. Şimdi biz tabii hep var olan atomlardan yola çıkıyoruz. Şöyle bir hesap yapılmış. Şimdi bir insana yeteri kadar atom verilse Ve işte bu atomlardan oturup DNA molekülünü yapacaksın denizse. Şöyle bir şey çıkıyor ortaya. DNA'da işte nükleotitler var, biliyoruz harf. Harf dediğimiz şeyler nükleotit oluyor. Ve bir nükleotitte işte 34 atom olduğu farz ediliyor. Şimdi hepsini her saniye bir insan bir atomu alıp birleştirse, her saniye yapsa bunu. Ve bunu işte gün içerisinde 8 saat çalışsa ve senede de işte 350 gün bu işi, sadece bu işi yapsa, zaten tek bir hücredeki DNA'yı oluşturması bir insanı 20 bin sene yapıyor. Yani bir insan oturacak, atomları alacak eline, dediğimiz gibi yani günde 8 saat bununla uğraşacak. 20 bin senede sadece tek bir hücrenin DNA'sındaki DNA yapısını oluşturabiliyor bir insan. Şimdi bakıyoruz, anne karnında hücre işte anne rahmine yapışıyor ve oradan besin emmeye başlıyor. 9 ay içerisinde bir insan oluşuyor. Bu insanda yani normal yetişkin, erişkin bir insanda 100 trilyon tane hücre var. 100 trilyon hücre içerisinde kim yapıyor bu kadar? Yani bir tek bir tanesinin bile 20 bin sene alacağı bir işlemi 100 trilyon hücreye hesapladığımız zaman çok anormal bir süre çıkıyor. Peki yani bunu insandan daha akıllı bir varlığın yapmış olması gerekiyor. Hatta çok çok daha üstün bir akıl ve ilme sahip olan bir varlığın yapması gerekiyor. Yani şuursuz atomlara veremeyiz biz bunu. O da zaten alemlerin Rabbi olan Allah inşallah. Yani başka hiçbir açıklaması yok bunun.
Tabii.
Onun hayret verici ya. Yani DNA atomlardan yapılı. Atomların yan yana gelmesiyle bilgi oluşuyor. Onu okuyan işte enzimler var, proteinler var, değil mi? Ondan bir kopya çıkartılıyor, üretimi yapılıyor. Onlar da atomlardan yapılı, değil mi? Hücreye bakıyorsunuz, o da atomlardan yapılı. Yani sadece atomlarla, atomların bir araya gelmesiyle muazzam bir hayat var yani, böyle değil mi? Hücrenin içerisindeki yaşantıyı düşünecek olursak. Bu da Allah'ın yaratma mucizesi yani, değil mi?
İnşallah.
Atomların oluşturduğu atomlardan atomlar gelip bilgi okuyor, bilgi alıyor. O bilgiyi alıyor, başka bir şeye aktarıyor. Orada bir şey üretiliyor böyle o bilgiyle. O da atomlardan yapılıyor yani.
Burada tabii
maşallah
yani,
çok
atomların üzerinde bir akıl olduğu gözüküyor. Çünkü evet, mesela bilgisayara da baksak aynı mantık. Yani bilgisayarlar da neticede atomlardan oluşuyor, değil mi? Halbuki bilgisayarın üzerinde korkunç bir bilgi var. Korkunç bir yani korkunç değil miyim de? Yani müthiş bir bilgi, müthiş bir anlam var. Hücre içinde de o anlam var. Yani DNA'sında anlam var, protein üretiminde anlam var, hücre duvarının sentezinde anlam var, proteinlerin üretip taşımasında anlam var, tamirde anlam var. Burada hep anlam var karşımızda. Şimdi bu anlam tesadüfle ortaya çıkmaz. Tesadüf şuursuz olanı bozar. Yani yok öyle bir şey, zaten yok da şuursuz yapılar şuursuz şeylere sebep olur. Halbuki mükemmel bir sanat var karşımızda. O da Allah'ın üstün yaratışını gösteriyor inşallah. Bir örnek göstereceğim. Şimdi bakterilerle işte savunma sistemlerinin savaşını böyle satranç sistemine benzetiyoruz. Arada hayret veren teknikler var hakikaten. Yani mesela bir bakteri ilgili düşman edindiği yapıya karşı şöyle bir silah kullanıyor. Top gibi bu. Burada işte bu salgılama makineciği, salgılama makineciğini karşı tarafa geçiriyor. Ondan sonra bunda özel topçukları var. Bunlar zehir hükmünde karşı taraf için. Onu da buradan karşı tarafa püskürtüyor. Burada da işte elektron mikroskopuyla çizilmiş şekilleri var. Şu şekiller de onu gösteriyor. Özel Allah topçuklarla donatmış bakterileri. Yani ne kadar şuurlu bir iş. Yani bunu öyle bir sistem yapacak, karşı tarafa gelecek. Oradan kanal üzerinden mermilerini atacaksın. O mermiler de karşı tarafa hakikaten zarar verecek. Yani çünkü evet.
Makrofaj dediği bağışıklık.
Tabii onu, ana düşmanı odur. Makrofajlar çünkü ne yapıyor? Bakterileri sindirerek onları yok ediyor. Halbuki o sindirmeden önce onu zehiriyle etkisiz hale getiriyor. Hani bin bir çeşit molekül salgılayabilir makrofajın içine. Onun zehir etkisi yapacak molekülü salgılıyor. Yani böyle şuurlu bir seçimi nereden bilsin bakteri?
Ama o da onu tahrip edecek silah üretiyor. Yani
evet,
bu da çok büyük
maşallah
bir mucize. Yani bir savaş var. Her iki tarafında silahları var.
Evet.
Ondan sonra her iki tarafta bir hazırlıkla savaşa geliyor. Ve Allah'ın dilemesiyle ya o taraf kazanıyor ya o taraf. Yani Allah bir, buraya kazan derse burası kazanıyor.
İnşallah.
Virüse galip gel derse virüse galip geliyor. Çünkü insanın yani bağışıklık hücrelerinin de önceden o yapıyı tanıyacak silahları üretmesi ve bunun DNA'mızda olması da ayrı bir mucize. Yani bakın karşılıklı kaç tane mucize var.
İnşallah.
Bunların hepsi sonsuz akıl sahibi Allah'ın yaratmasının delili.
İnşallah.
İnşallah.
Bir de evrimciler böyle yine yani her söyledikleri mantıksız da zaten yavaş yavaş gelişmelerle oluştuğunu, mesela insan vücudundaki sistemlerin yavaş yavaş gelişmelerle oluştuğunu iddia ediyorlar. Bir mideyi düşünelim. Sadece bir mideyi düşünelim. Yani herhangi bir insan vücudundaki bir bölgeyle ilgili bir bilgiyi bile alsak zaten tek başına evrimi çürütüyor. Mesela mideyi düşünelim. Midede öyle bir sistem var ki biz yemek yediğimiz zaman mide kendi içini mukus denen bir maddeyle kaplıyor. Şimdi normalde midenin salgıladığı asit bir demiri bile eritebilecek kapasitede bir yapısı var asitin. Fakat mide zaten et parçası. Normalde direkt böyle parçalar yani. Parçalaması gerekiyor. Ama mukus sayesinde yani biz yemek yediğimiz zaman mide ilk başta bir kendini mukusla iyice bir yalıtıyor. O yalıtım sayesinde mide kendi kendini eritmiyor. Şimdi evrimcilerin kafasıyla düşünelim. Bir canlı oluştu. Hadi midesi de oluştu diyelim yani. Nasıl oluşuyor da belli değil ama bir tek bu sistemi yok. Yani bu sistemin çünkü mutlaka olmadığı bir anın olması gerekiyor değil mi? Yani öyle her şey an olduysa zaten yaratılı demeleri gerekiyor. Ama olmadığı anı mutlaka düşünmemiz lazım. Olmadığı an ne kadar olabilir? Bir insan ne kadar dayanabiliyor açlığa? Doktor hocam sen daha iyi bilirsin. Mesela kaç gün?
Açlı zaten o mide deler mesela. Yani o mide delip geçer.
Zaten delip geçer. Hani 40 gün beklesin midemde böyle bir sistem oluşsun diye.
Beklemez.
Şimdi 40 günde böyle bir sistem kendi kendine oluşur mu? Yani normal ya akılla mantıkla hiçbir şekilde uyuşmuyor anlattıkları şeyler. Yani 40 gün vakti var. Öyle bir mutasyon isabet edecek ki DNA'ya birden mide içinde mukus tabakası saracak bir sistem oluşturacak.
Evet.
Yani
zaten süre değil yani. Orada bir trilyon sene versen de olmuyor. Tek bir protein
Dahi
tesadüfen olmuyor. Zaten bu bitiriyor evrimi. Yani süreyle alakası yok bunun.
Milyon sene de oluştu diyorlar.
Evet, 100 trilyon, yok 100 trilyon sene de olsa olmuyor. Yani sonsuz zaman verseniz yine olmuyor. Allah'ın dilemesi dışında.
Hani ne kadar süre verilse o kadar süre bozuluyor. Yani bunların her bir protein bir yarı ömrü dedikleri bir ömürleri var. Ortalama o kadar sürede bunlar bozuluyorlar.
Hayır, olmuyor ki bozulsun yani. Olmayan bir şey bozulmaz.
Biz ellerine yani versek yani ellerine hazır proteini versek bile hani çok ümit ediyorlar ya. O dahi çok kısa sürede zaten hücre içinde bozuluyor. Hiçbir korumanın olmadığı dış şartlarda daha da hızlı bozuluyor.
Diyelim ki bozulmuyor. Ne olur? Hep öyle durur onlar böyle.
Evet, onun da bir anlamı yok.
O proteinler yalnız bir şey olmaz ki onlar. Çünkü hücre proteinlerden çok daha kompleks bir yapısı var.
Evet.
Proteinler var ama proteini üreten mekanizmalar var. Proteinin kodlandığı DNA'sı var ve canlılık var. Yani canlılık bakın şöyle oluyor. Mesela bir hücre öldüğü zaman bütün yapıları var anında. Yani o anda. Fakat ölü hücreyle canlı hücre arasında görünürde bir fark olmamasına rağmen çok önemli bir fark oluyor. Bir hücre ölü, bir hücre canlı oluyor. Canlılık kavramı farklı bir şey. Yani bu Allah'ın verdiği
Allah'ın hay ismin tecellisi.
Hay ismin tecellisi. Yani bu metafizik bir şey. Yani bunun böyle maddedeki bir atomlardaki bir karşılığı yok bunun. Yani atomların bir araya gelip de meydana getirdikleri bir şey değil bu. Atomların i̇nşallah. Tamamen dışında, maddenin dışında bir şey bu inşallah. Metafizik.
İnşallah. Şimdi bir bakterilerle ilgili bir ilginç özelliği de anlatacağım. Şimdi bakteriler diyelim bizim hücrelerimize girdiler. Şimdi hücrelerde biz gördük muhteşem taşıma sistemleri var ve hücrenin içinde her bir bölümü özel görevlerle donatılmış. Dolayısıyla öyle başıboş bir yer değil. Hareketi de kısıtlı. Çünkü hareket için ne gerekir? Taşıma proteinleri zaten görevli. Bazı bakteriler nasıl hareket ediyor hücre içinde? Aktin filamentleri dediğimiz yapılar üretiyorlar. Bunlar protein yapıları. Bunları ürete ürete tıpkı bir kuyruklu yıldızın hareketinde arkasında bir iz bırakması gibi iz bırakarak gidiyorlar. Şimdi burada da gerçek çizimi gözüküyor. Bakterilerin hücre içindeki hareketlerini gösteriyor. Bu sarımsı, yeşilimsi çizgiler bakterinin izlediği yolu gösteriyor. Ve o yol üzerinde bıraktığı proteinleri gösteriyor. O proteinleri bırakarak hareket edebiliyor. Şimdi bunlar yapılırken nasıl oluyor? Şimdi bunlar yapılırken Allah özel proteinler vazifelendirmiş şeyde, bakterilerde. Hem onları kullanıyor, hem de hücre içindeki kimi proteinleri kullanıyor. Yani bakın çok zekice bir seçim. Hem var olduğu ortamdaki proteinleri kullanıyor, hem de kendi genlerinde kayıtlı bilgilerden üretilen proteinlerle bir üretim yapıyor, üretim yapılıyor ve aktin filamentleri iz bırakarak devam ediyor. Dolayısıyla her aşaması çok şuurlu işler bunlar. Böyle tesadüf, çok saçma bir izah.
Zaten hani şimdi dedik bilinç olayı var insanda. Yani bu konu zaten başlı başına evrimi bitiren bir konu. Yani işte proteinler bir araya gelecek, hücreyi oluşturacak. Hücreler bir araya gelişecek, işte canlılar oluşacak. En son insan olacak ve o insanın içerisinde ben diyen bir bilinç olacak. Niye olsun ki böyle bir şey? Et yiyene olur. Yani kasapta da et var. Hocamız örnek veriyor mesela.
Evet. Bunu.
Kasapta et var. Onun içinde ben, benim diyen bir şey var mı? Bizim de ondan baktığınızda bir farkımız, çok fazla bir farkımız yok. Yani o ölü hücre ile canlı hücre arasında, doktor hocam biraz önce dediğin gibi, yani hiçbir fark olmaması gibi. Şimdi bir de atom yapısına kadar inelim. Biz mesela görüyoruz diyoruz değil mi? Şimdi karşımıza baktığımız zaman görüyoruz diyoruz. İşte sesler geliyor, duyuyoruz diyoruz. Bunların hepsi dışarıdan işte fotonlar geliyor. Bu fotonlar elektrik sinyaline çevriliyor ve beyne iletiliyor. Bu elektrik sinyali beynin bir kısmında bir ete kadar geliyor, ilerliyor. Bu et işte protein yağlar diyoruz biz buna. İşte protein yağlarında daha detayına indiğimizde moleküllere iniyoruz. Sonra atomlara iniyoruz. Atomların detayına inince işte kuarklara. En son bilim adamları şey diyor. Belirli belirsiz ışınımlar diye tahmin ediyoruz diyor atomun en dibinde. Şimdi o elektrik sinyalinin değdiği en son nokta belirli belirsiz ışınlar olmuş oluyor. Şimdi belli ki yani bir elektrik öyle bir yere değdiği zaman bir varlık, bir bilinçli bir varlık görüyorum diyemez yani belli ki. Ya belli ki ruh var içimizde. Yani Allah'ın inşallah kendi ruhundan üflediği bir ruhu taşıyoruz.
İnşallah.
Yoksa atomlar birleşecek, düşünebilen, akledebilen, işte zevkleri olan, hobileri olan bir et yığını oluşacak mesela. Öyle bir şey değil. Zaten insanı bir gelişmiş, haşa bir hayvan olarak görüyorlar. Yani kendileri de söylüyorlar. Mesela geçen de bir televizyonda bir birisi çıktı. İnsan sosyal bir hayvandır dedi mesela, haşa. Yani böyle bir yapı görüldüğü için zaten 19. yüzyılda 350 milyon insanın bir kısmının katledilip bir kısmının şehit edilmesi artık normal bir şey olmuş oluyor. Çünkü adam insan sosyal bir hayvandır dediği zaman, şimdi onun da aslında çok fazla detayları var. Yani İngiliz işte düşünürler var. Thomas diye bir iktisatçı var. Bu iktisatçının söylediği şöyle bir şey var. Yani insan ihtiyaçları sınırsız ama dünya üzerindeki kaynaklar sınırlı. Bu yüzden işte bunu dengeleyen şeyler işte savaşlar, kıtlıklar, hastalıklar, işte sakatların olması, bu insanların sınırsız bir şekilde ihtiyaçları sınırsız olmasını engelliyor. Bu şekilde biz dünya işte yaşantısından faydalanabiliyoruz diyorlar. Ama nedense diyor insanlar işte sakatları korumada, hastaları korumada çok fazla titiz davranıyorlar diyor. Ama bu aslında onların faydasına olan bir şey değil diyor. Şimdi Darwin de bu Malthus'un fikirlerinden yola çıkarak...
Ben düzeltecektim, bekliyordum konuşmayı bitirmeni.
Robert Malthus isimli bir iktisatçı. Robert Thomas Malthus. Onun fikirlerinden çok fazla etkileniyor ve evrim teorisini ortaya atıyor. Yani şimdi o kişinin söylediği şey şu, işte hastalar, sakatlar, şeyler, ya bunlar olur, bunların ölmesi daha iyidir diyor. Bu sayede dünyadaki var olan işte yiyecekleri sağlıklı insanlar yer ver, daha gelişerek devam ederler diyor. Şimdi bu tarz şeylerin İngilizlerden çıkması çok enteresan. Ya bunu söyleyen İngiliz iktisatçı. Darwin İngiliz. Piltdown adamı sahtekarlığını yapan kişi İngiliz. Sonra da İngilizlerin mesela Darwin de Türk düşmanlığını mesela kendi kitabında çok fazla şey yapıyor, örgütlüyor. Yani Türkleri haşa aşağı ırk olarak gösteriyor. En sonunda da İngilizler Türklere saldırıyor. Yani bu belli ki bir şeyin kademe kademe gelişmesi zamanki, planlanmış bir şey yani. Hiçbir açıklaması yok.
O zamanki vahşi kapitalist sistem bulmadık bir nimet onlar için. Yani kendi ideolojini devam ettirme adına teoriye sahip çıkıyorlar. Halbuki
evet. Darwinizm onun için yani bir bela, yani her bakımdan bela. Irkçılık, terör, şiddet hepsi Darwinizme dayalı. Bir ayet okuyarak bitirelim mi inşallah?
İnşallah.
Evet. Gerçekten şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan, geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Bakın haberiniz olsun, yaratmak da, emir de yalnızca O'nundur inşallah. Çok i̇nşallah. Açık yani bu sayılan deliller ki sonsuz sayıda delili var Allah'ın değil mi yaratmasının inşallah. İnşallah. Allah'ın yarattığı çok açık, çocukların bile anlayacağı kadar. Herkese hayırlı geceler dileyelim hayırlı inşallah. Geceler. Yarın hangi İnşallah. Kanallar vardı? Evet. Kocaeli TV'den özür dilerim. Haruyahya.tv, Mavi Karadeniz FM ve Kocaeli TV'den, Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV'den bizi takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah.
Hayırlı geceler.